Ayrım 11, sayfa 137. Tetik üzerinde beklediğimiz bu sıralarda bir ara dürbünle ileri gözetliyordum ki Brüsse bir istikametinde uzaklardan toz bulutları arasında Terşeriye'ye doğru gelmekte olan geniş ve büyük bir karartıyı tespit edip bunu da kumandana söyledim. O konuşmasına devamla burada bir grup vücuda getirilmesinin yerinde bir tedbir olduğunu ve bununla karşı saldırış yapılabileceğini, fakat kumandanlığa Türk askerinin ruh hallerini bilmeyen bir Almandan ziyade kendisinin tayin edilmesinin daha isabetli olacağını sakin ve güven verici bir konuşma ile anlattı. Genç ateşli kumandanımızda gördüğüm o ateşli fakat yerinde olmayan heyecanı ve bilhassa bize doğru gelmekte olduğunu gösterdiğim kuvvetlere hiç ehemmiyet vermemiş olmasını unutamam. Telefonu bıraktığı zaman teklifinin memnuniyetle karşılandığını ve kabul edildiğini söyleyerek telefonumuzu kendisine bırakmamızı, bizim de başka yerde tümen merkezini kurmamızı istedi. Emirleri yerine getirilirken kendilerinden yaklaşmakta olan düşmanın yeni kuvvetlerimiz gelmeden saldırması halinde az daha gerilerde ve daha kuvvetli bir mevzide savaşı kabule müsaadeleri olup olmayacağını sordum, kabul etmedi. Bu gece başka kuvvetlerin getirilmesine çalışılacağını bildirdi. Gece telefon konuşmaları devam edip gitti. Ordular kumandanının kendisinin generalliğe terfiini başkumandanlığa yazdığını öğrendik ve buna sevindik. Gece 53. tümenden 34. alay geldi, başka bir tümen gelmedi. 7-11-1917 sabahın erken saatlerinde kumandan beni çağırmıştı ki yanına gittiğim vakit şu emri aldım. Düşmanın bu gece Terşeriye'yi aldığını ve oradaki alayı geri attığını 16 tümen bildirdi. Elinizdeki kuvvetlerle hemen oraya saldırarak Terşeriye'yi geri alacaksınız. Çekilen alay da sizin emriniz altına verilmiştir. Bu saldırın için sahra toplarına şiddetle ihtiyaç olacaktır. Bunların gelmesini bekleyebilir miyiz? Düşman yerleşmeden evvel oradan çıkarılmalıdır. Bunun için taarruza hemen başlayınız. Bunun üzerine alaylarıma saldırın emrini verdim. İki dağ bataryasının ateşi himayesinde alaylar ilerlemeye başladı. Ne var ki daha ilk sıçrayışta düşmanın açtığı kesif topçu ateşi askerlerimizi eritmeye başladı. O kadar kuvvetli bir topçu ateşi altında kalmıştık ki birlikler bir adım dahi atamaz olmuşlardı. Bununla beraber bizim bu saldırımız düşmanın ilerlemesini durdurmuş ve o da bir adım atamaz olmuştu. Düşmanın bu kuvvetlerinin bir süvari tümeni olduğu ve geriden piyadelerinin gelmesini beklediği sonradan anlaşılmıştı. Gün ortalarında düşmanın piyadeleri cepheye girmeye başladı fakat ilerlemiyorlardı. Öğle molası verdikleri ve diğer kuvvetlerinin gelmesini bekledikleri ihtimal dahilindeydi. Topçu ateşleri ise gittikçe artıyor, şiddetleniyor ve bizi eziyordu. Sahra topçu taburumuzun gelmesi ve düşman cephesine ateş açmasıyla biraz ferahladık. Bu sıralarda düşmanın başka bir süvari tümeni bizimle 3. kolordu arasındaki boşluktan kuzeye ve gerilerimize doğru ilerlemiş, biz de geçit resmi gibi bunları uzaktan seyretmiş, ne kadar kuvvetli şekilde teçhiz edildiklerini görmüştük. Bu süvari tümeni kolordunun levazım ambarlarının bulunduğu Umdepkel istasyonunu zapt etmiş, fakat 19. tümenden ilk gelen alayın karşısında duraklamak zorunda kalmıştı. Bir süvari tümeninin de 16. tümene karşı ilerlemekte olduğu oradan bildirilmişti. Öğleden sonra düşman piyadeleri çok üstün kuvvetlerle iki tümen bize karşı saldırıya geçti. Etrafımızda iki düşman süvari tümeni görüldü. Bize ise yardımcı hiçbir kuvvet gelmemişti. Kolordu kumandanı şu emri verdi. Akşama kadar dayanıp karanlık bastıktan sonra geri çekileceksiniz. Kumandan bu emri verdikten sonra kuzeye doğru hareket etti. Akşam da bütün Gazze ordusu geri çekilme emrini almıştı. Bugünkü savaşın en büyük baskısı ise 26. tümene karşı oldu. İngilizler bizden çok daha fazla oldukları halde akşama kadar esaslı hiçbir sonuç alamamışlar, zayiatımızın çokluğuna rağmen düşmanın ordumuzu çevirmesine engel olmuştuk. İçinde pek çok şehidimiz kalan savaş meydanını düşmana bırakarak karanlıkta Cemame'ye çekildik. Burada Yahudilerin kurdukları bir motorlu kuyu bulduk. Susuz kalan askerlerimizin su içmelerini temin edip atlarımızı suladık. Düşman süvari tümeninin gündüz buranın yakınlarına kadar derlemesi yüzünden ise İAŞ kademelerimiz kuzeye doğru çekilmiş ve askerin karnını doyurmak mümkün olmamıştı. Aç ve susuz bir savaş veriyorduk. Düşmanın baskın ihtimaline karşı uykusuz ve yorgun askerlerimizi dinlendirmekte mümkün olamıyordu. Düşmanın her an bir baskın yapması ihtimali düşünüldüğünden gerekli tedbirler alındı. Toplar, makineli tüfekler ateşe hazır hale getirildi. Tümenin savaş mevcudu 1500'e düşmüştü ki bu bir alay bile değildi. Birliklerime sabahleyin fecirle beraber kalkarak savaşa hazırlıklı olmaları emrini verdim. Hakikaten fecir vakti düşman süvarilerinin üzerimize doğru ilerlediklerini gördük. Hemen üzerlerine ateş açıp onları geri püskürttük. Eğer uyuyup kalsaydık ve tedbirsiz davransaydık atların ayakları altında mahvolup gidecektik. Bu suretle savaş tekrar başladı. Geriden bir ara az miktarda yiyecek getirildi. Asker karnını doyurdu. Kolayca geri çekilebilirdik. Ancak ordumuzun çekilmesini temin için düşman süvari kuvvetlerinin durdurulması gerekiyordu. Düşman süvari kol ordusunun bu iki gündeki beceriksizliği ve 26. tümenin fedakarlıkla dövüşmesi ordumuzu kurtarmıştı. Eğer düşmanın 3 süvari tümeni ayrı ayrı 3 koldan kendi piyadelerine öncülük yapacağına ve küçük bir mukavemet karşısında duraklayın kendi piyadelerinin yetişmesini bekleyeceğine, 3 tümen bir arada 26. tümenimizin bulunduğu mevziye yandan çevirme hareketi yaparak yüklenmiş olsaydı, hem bu zayıf tümeni yok eder hem de Gazze'deki orduyu çember içine almış olurduk. General Allenby bundan sonra süvari kumandanını değiştirmiş ve bu savaşta edindiği tecrübeyle bir yıl geçmeden Hayfa yakınlarında ordumuzu yararak çember içine almış ve bütün Suriye'yi eline geçirmişti. Bizim de bu tecrübeyle 5 yıl sonra süvari kol ordumuz Afyon'da Yunan ordusunu sarmış ve onun esir olmasını sağlamıştı. Biz düşmana karşı koyarken 19 uçaktan kurulu bir düşman hava filosu alçak uçuşla üzerimizden bombalar atarak kuzeye doğru geçti. İAŞ ve ikmal kademelerimizin dağılmasına sebep oldu. Öğleden sonra ise üstün düşman piyadelerinin saldırıları başladı. Ordumuz da düzenli bir şekilde geri çekilme hareketine girdi. Tümen karargahı subayları ile geriye doğru yürürken aramıza düşen obüs mermisi 2 metre kadar yanımda Üsteğmen Nuri'nin şehit olmasına sebep oldu. Bu sırada ayaklarımın arasından kol kalınlığında uzun kara bir çöl yılanının geçmesinden duyduğum ürküntü ise obüs mermisinden duyduğum ürküntüden çok daha fazlaydı. Tümeni muntazam yürüyüş koluna sokmuş çekilmeye devam ediyorduk. Bu sıralarda kol ordu kumandanı 53. tümenle gerideki sırtları tutmuş ve 26. tümenden ümit kesilmiş olduğu için bataryaları bizi düşman sanarak az kalsın üzerimize ateş açacaklarmış. Biraz sonra birleşip Kudüs'e doğru beraber çekildik. Latron Fransız Katolik Manastır tarafından bize yaklaşmakta olan düşman zırhlı otomobilleri top ateşiyle geri atılmışlardı. Manastırın papazları da Kudüs'e kaçmışlardı. Mahzenlerdeki çok eski şarap dolu büyük fıçılar açıldı. Manastırın avlusu bir göl halini aldı. Etrafı keskin bir şarap kokusu sardı. Yorgun olan askerler ister istemez bunları içiyorlardı. Kumandanları müdahale etmeseydi hepsi sarhoş olup yere serileceklerdi. Düşman süvarilerinin yeni taciz hareketlerine uğramadan gece Kudüs'e çekildik. Burada Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü beylerle buluşup generallik emri gelen Ali Fuat Cebesoy'u da tebrik ettik. Kendisine İstanbul'da bulunan Mustafa Kemal'den de güzel bir tebrik telgrafı gelmişti. Kudüs Savaşı. Kudüs'ün savunulması için 26, 27 ve 53. tümenle General Ali Fuat Cebesoy kumandasındaki 20. kolordu memur edilmiş, öteki birlikler Kudüs'ün kuzeyine geçirilerek orduca Kudüs'le deniz arasında yeni bir cephe tutulmuştu. Yıldırım orduları grup karargahı Nasıra'ya giderken 20. ve 3. kolordulara kumanda eden Fevzi Çakmak 7. ordu karargahı Nablus'ta kuruldu. Bu sıralarda İngiliz ordusu da yavaş yavaş yeni cephemize sokulmaya başladı. Üç dinin mukaddes saydığı Kudüs şehri, Akdeniz ile Lut gölü arasında, kuzeyden güneye doğru uzanan çıplak sıra dağların ortasında, denizden 800 metre kadar yüksek bir plato üzerinde, taş binalardan ibaret ve eski kale duvarları ile çevrili bir şehirdir. Burada Müslümanların Mescid-i Aksa adındaki camileri, Hristiyanların Kamane Kilisesi, Yahudilerin de ağlama duvarları vardır. Eski kale dışında güzel yapılarla varoşlar şehri genişletmiştir. Şehrin güneyinde Yafa'ya giden demiryolu istasyonu ve 4 istikamete giden şoseleri bulunmaktadır. Lut Gölü'nün seviyesi denizden 400 metre alçak olduğu için bu taraftaki dağ yamaçları çok dik ve sarp, derin uçurumlar derelerle doludur. Buralardan ancak az ve daracık yollarla geçilebilmektedir. Batı taraf ise daha az meyillidir. Taşlık arazideki bazı tepelerde Müslümanların hürmet ettikleri, eski peygamberlerin türbe ve camileri bulunduğu gibi bazı tepelerde de kilise ve manastırlar kurulmuştur. Şehrin çevresinde zeytinlik ve bağlar vardır. Kurmay Albay Mehmet Selahattin kumandasındaki 53. tümenle benim 26. tümen Kudüs'ün kuzeybatısını, Albay Osman Nuri kumandasındaki 27. tümen de batı güney kısmını savunmaya memur edilmiş, 20. kolordu karargahı da Kudüs içine yerleşmişti. Cephesi 3 kilometre olan 26. tümenin mevcudunun savaşlarda azalması yüzünden alaylar ikişer tabur halinde düzenlendi. 360 mevcutlu 59. alay sağ yana, 450 mevcutlu 76. alay sol yana olmak üzere cepheye yerleştirildi. 435 mevcutlu 78. alay Lifta köyü yakınında ihtiyatta tutulurken, ikişer bataryalı iki taburlu topçu alayı Kudüs'ün kuzeyinde mevzilendi. Tümen karargahı Lifta'da kuruldu. Tümenin savaş mevcudu ancak 2000'i bulabiliyordu. Diğer tümenler de hemen hemen aynı mevcutla savaş yerlerini almışlardı. Kudüs'ün etrafında evvelce yapılmış siperler ince bir avcı hendeğinden ibaret kalmış, geriyle de irtibat hendekleri olmadığı gibi karşı sırtlardan alçak bulunması itibariyle de düşmanın saplayıcı ateş tesirinin tehdidi altında bulunuyordu. Bu hendekler şehirden 4-5 kilometre uzakta çok uzun bir hat halinde uzanıp gidiyordu. Hendeklerin önleri derin vadiler olduğu için de toplarımızın buraları dövmesi imkansızlaşıyordu. Hülasa, evvelce acele yapılmış olan bu tahkimat fazla kuvvete ihtiyaç göstermekte ise de yine de kısmen faydalı olmuştu. Birliklerin eksiklerini dolduracak kadar subay ve erler gelmedi. Ancak Kudüs talimgahındaki 100 kadar ikmal eri tümenime verildi. Burada vereceğimiz savaş için lüzumlu olan büyük çaplı toplar ise elimizde mevcut değildi. Ancak küçük çaplı ve az sayıdaki toplarla düşmana ateş açmak zorunda kalacaktık. Bu zayıf kuvvetlerimizle yalnız oyalama savaşı yapılabileceğini düşünüyorduk. Fakat düşmana karşı katli savunma savaşı yapılması emrini aldık. İlerlemekte olan düşman kolları cephemize iyice sokuldu. İlk saldırış ile sağımızda bulunan 53. tümenin tuttuğu Nebi İsmail tepesini aldı. Küçük çaplı toplarımızla açtığımız ateş ise düşman kuvvetlerinin tepeyi almalarını önleyemedi. Fakat onlara bir hayli zayiat verdirdi. Onlar da bu zayiatın acısını İsmail peygamberin türbesini top ateşiyle tahrip ettiğimiz yolunda gazeteleriyle İslam aleminde propaganda yaparak çıkarmaya çalışmışlardı. Bundan sonra da düşman kuvvetleri benim tümenimin cephesine karşı kuvvet yığmaya ve şiddetli top ateşine başladılar. 6 Aralık 1917 akşamı ise Kolordu'dan aldığımız bir emirle cephe bölümlerinde şu değişiklik yapıldı. 27. tümenin 163. alayı ve bir batarya ile tuttuğu cephe bizim tümene verilerek cephemiz 7 kilometreden fazla uzatılmış oldu. 78. alayı sol yana göndererek o bölgenin kumandasını bu alaya verdim. Birliklere tafsilatlı bir savunma emri yazıp özellikle gece baskınlarına karşı uyanık bulunmalarını ehemmiyetle bildirdim. Aralık ayının 7. günü akşam üzeri şiddetli bir soğuk çıktı. İnsanı iliklerine kadar ıslatan kar gibi bir yağmur yağmaya başladı. Askerlerin çoğu yazlık elbise içinde, ayakkabı ve çamaşırları perişan, kaputları, portatif çadırları eksik olarak acıklı halde siperlerde düşmanı bekliyorlardı. Kolordu daha önce bu eksikliklerin menzilce ikmal edileceğini bildirdi fakat hiçbir şey gelmedi. Askerimizin bu perişan hali içimi sızlattı ve bir şey bulunamıyorsa ibadethanelerdeki halı ve kilimlerin bir kısmının siperdeki askere örtü olarak gönderilmesini rica ettim. O da olmadı. İşte böyle her bakımdan zayıf bir durumdayken soğuklarla beraber geceleri bastıran sis durumu daha da kötü bir hale soktu. Türk askerleri bütün bu kötü ve dayanılması mümkün olmayan kahredici şartlara rağmen vatani ödevlerini yapmaktan, canlarını köylerinden yüzlerce kilometre ötedeki bu topraklarda vermekten çekinmeden, olanca güçleriyle bütün gece ve bütün gün savaşıp durdular. Sisin bastırmasıyla beraber telefonla alayları bulup onlara uyanık ve dikkatli bulunmalarını tekrar bildirdim. Gece yarısından sonra sol yanımızdan şiddetli top ateşi geldi. Telefonla durumu öğrenmek istedim fakat hatlar kesilmiş olduğu için durumu öğrenmek mümkün olamadı. Yerliler telefon hatlarımızı çok defa kesiyorlar ve bu yüzden de hayli zor şartlar altında kalmış oluyorduk. Ancak merkezdeki alay kumandanı ile konuşmak mümkün oldu. Kumandan sol yanında Ayn Kayrım tarafında düşmanın baskın yapmak istediğini, uyanık bulunan birliklerin ateşiyle karşılandığını bildirdi. Sağ tarafta sükunet olduğu için buradan aldığım bir taburu sol yana Beytim İzmir tepesine gönderdim. Savaş gittikçe kızışmaya başladığı için durumu bir raporla Kolordu kumandanlığına intikal ettirdim. Düşman kolları cephemizin her tarafında siperlerimizin yakınına kadar sokuldular. Topçularımızda gaz ve mum olmadığından karanlıkta ağaç yakarak nişangah tanzimiyle gündüzden işaretledikleri yerlere ateş etmeye başladılar. Sabaha karşı kolordu kumandanı elindeki bir hücum bölüğünü göndereceğini bildirdi. Bize yeni verilen orta bölgedeki 163. Alay Kumandanı Yüzbaşı Aziz, bütün cephesi boyunca istinat noktaları aralarındaki dereciklere sokulan düşmanın ilerlediğini ve bunları dövecek bombası bulunmadığını, kuvvetinin de kifayetsizliğini yana yakıla anlatmıştı ki, ben de elimdeki ihtiyat taburunu ona gönderdim. Bu sırada yapılan çalışmalarla telefon hatları tamir edildi ve sol yan kumandanı ile görüşmek mümkün oldu. Kumandan şunları söylüyordu. Düşman cephemize karşı birkaç kuvvetli kolla baskına teşebbüs etmiş, ancak bu teşebbüsleri def edilmiştir. Fakat takviye kuvvetleri almış olarak gittikçe sokulmaktadır. Sis ve karanlık yüzünden olanı biteni tam tespit etmek mümkün olamamaktadır. Bu sırada hat tekrar kesildiği için daha fazla bilgi alınamadı. İngilizler yerli kılavuzlar alarak gece cephe aralıklarından geçmiş baskın teşebbüsünde bulunmuşlar. Bunda muvaffak olamayınca kuvvetlerini artırarak tekrar saldırmış ve bazı yerleri ellerine geçirmişlerdi. Sabah saat 7.30'da sisin dağılması ile iki taraf topçuları birbirlerine mermi yağdırmaya başladılar. Düşman teyyareleri de kesif makinalı tüfek ateşi altında bir yandan üzerimize bombalarını bırakırlarken bir yandan da topçularına rasat vermeye koyulmuşlardı. Hemen karargah arkadaşlarımı yanıma alarak Kudüs'ün batısındaki Ayn Karim yolunun birleştiği Ipki tepesine gelerek burada savaşı idare ettim ve Mizmir tepesindeki 27. tümenimizin iki bataryasının subayları ve erlerinin yaralı oldukları halde hemen yanımızdan geriye doğru çekilmekte olduklarını gördüm. Kendilerine durumu sorduğum vakit şu cevabı aldım. Düşman gece yarısı Arapların yardımı ile dereciklerden bizim mevzilere kadar sokulup süngü ve bomba ile hücum etti. 5 topu geri çekmeye muvaffak olduk. Fakat 3 topun hayvan ve erlerinin çoğu vurulduğu için geri getiremedik. O halde şimdi hemen bizim arkamızda bulunan Şeyh Bedir civarındaki mevziye girerek düşmanın çıktığı Beytim İzmir tepelerine ateş açacaksınız. Emrini vermekle beraber kolordudan gelen hücum bölüğüne de kalan topları kurtarmak üzere oraya çıkan düşmana saldırmasını emrettim. Diryasin'den yaralı olarak getirilen 2. tabur emir subayı, tabur kumandanının ağır yaralı olarak kaldığını, 3. taburdan gelen takviye ile birlikte yandan karşı hücumla düşmanın saldırısının durdurulduğunu, fakat zayiatımız çok fazla olduğu için pek az kalan 3. tabur efradının birbirine karıştığını söyledi. Yanımıza gelen kolordu kumandanı da durumu görerek ihtiyatındaki 72. alayı Kudüs'ün güneybatısına getirip Beytim İzmir Maliha hattına karşı saldıracağını, o vakte kadar bulunduğumuz yerde dayanmamızı söyleyerek gitti. Bu sırada sağ yanımızdaki 76. alayın iki tabur komutanlarının şehit düştükleri ve düşmanın üstün kuvvetlerle yüklenmeye başladığı, bu yüzden alayın Lifta köyünün doğu sırtlarına doğru çekilmekte olduğu haberi geldi. Kolordunun saat 9'da yazılmış bir emri de öğle üzeri elimize geçti. Bunda Kolordu'nun ikinci hatta sebat etmesi, tümen bölgelerinin kısmen değiştirilmesi, İstihkam binbaşısı Alman Schürrenberg'in şehrin batı kenarındaki Avusturya Hastanesi civarında bulunan birkaç büyük evi müdafaya müsait hale koymak üzere gönderildiğini bildiriyordu. Topçularımızın ateşi himayesinde piyadelerimiz ikinci bir mevzide tutulmuşlar, savaş biraz olsun gevşemişti. Bu arada 163. Alay'ın fedakar kumandanı Yüzbaşı Aziz ağır yaralı olarak yanımdan geçirildi. Yerine geçen Yüzbaşı Eyüp Sabri de şehit oldu. Alayda ancak 100 kişiyle 4 makineli tüfeğin kaldığı sırada düşmanın saldırısı tekrar başladı. İki taraf arasındaki ateş şiddetlenmişti. Akşama doğru 1 kilometre kadar önümüzde bulunan piyadelerimizin tek tük gerilemeye başladığını görünce toplayabildiğim 60 kişi mevcutlu bir taburu ileri sürdüm.